Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Şu mübarek günlerin ecrini, hayrını almayı bizlere nasip etsin. Zilhicce ayı Allah'ın aylarından bir aydır. Bundaki bereket, fazilet çok çok fazladır. Ve Allah'ın hac ayı vardır. Ve bu hac ayına eriştiğinde hacca gidip de hacc-ı mebrur olanın da anadan doğduğu gibi bütün günahları kulak hariç affolunur. Ve hacca gidip de hacc-ı mebrur olmayanın da zaten bedduası vardır. Burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün der Allah Resulü. Onun dışında bu ayda öyle güzellikler vardır ki hele Arife gün dediğimiz Zilhicce ayının 9. gününe rastlayan, orada şeytanın ağlayarak gezdiği bir gündür. Fazileti, bereketi çok olan bir gündür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün yapılan duanın reddolunmayacağını, tövbelerin reddolunmayacağını bizlere bildirmiştir. Yani çok önemli günlerdeyiz. Bu günlerin bereketini, faziletini bilin. Hani bazı insanlar vardır, şu gün bayram derler, zorlarlar. Hatta resmi iş günüdür. Tatil bile ederler, katılım olsun diye, ama hiç kimseyi ne yapamazlar? Çekemezler. Çünkü sünni olan bir şey ancak yüzeysel kalır. Ama Rahman'dan olan bir şey hiçbir zaman ne yapmaz? Yüzeysel kalmaz. Hocaya demişler, ne yapıyorsun? Göle diyor, maya çalıyor. Ne yapacağım? Yoğurt. Ya hoca, hiç maya, yani göl yoğurt olur mu? Ya tutarsa demiş. Bunlarınki de hep böyle. Ama Allah Azze ve Celle öyle hayır insanlara ihsan eder ki göller, denizler onun yanında ne yapar? Çok az kalır. Yani hafif kalır. Onun için bugünlerin kadri kıymetini bilmenizi tavsiye ederim kardeşlerim. Bunun yanında sadece ruhen değil bedenen yapılan ibadetler de vardır. Aynı Ramazan ayı gibi sadakanın, infakın bol olduğu, yapılması gereken aylardan bir tanesi de bu aydır. Allah ecrine nail olmayı hepimize nasip etsin. Evet, bugüne kadar başlamış olduğumuz ders silsilesinde iman ve ahlak ilişkisinin üzerinde durmuştuk. Ve hala da durmaya devam ediyoruz. Çünkü hadis-i şerifte haya imandan bir şubedir. Haya yoksa imanda nedir? Yok diyor. Bu gösteriyor ki insanın kişiliğiyle, imanıyla, tevhidiyle çok ilişkili bir durumu söz konusudur. Konuşuyor, doğru konuşuyorsa yine diniyle alakalı. Yalan konuşuyorsa yine diniyle, imanıyla nedir? Alakalıdır. Yani hayata bakışı da, ahirete bakışı da, konuşması, yaşantısı, yarına bakışı, ev ilişkisi, iş ilişkisi, hepsi tamamen kişinin nedir? İmanıyla alakalı olanlardır. Bu da kişinin imanı arttıkça dürüstlüğü, ahlaklılığı, eminliği, Allah'a karşı takvası ne yapar? Artar. Davetçi yönü ne yapar? Artar. Allah'tan uzaklaştıkça bunlar da ne yapar? Azalır. Geçen hafta da artık tek tek konulara girmeye başladık. Birinci konumuz neydi? Bir toplumda ilk eğitilme yeri nedir? Evdir. Ev modelinin nasıl olması gerektiğinin üzerinde ne yaptık? Durmaya çalıştık. Onda da Allah Azze ve Celle bizlere en güzel örnek olarak ne yapmıştır? İbrahim de sizin için en güzel örneklik vardır demiştir. Onu ne yaptık? İşlemeye çalıştık. Neydi? İbrahim Aleyhisselam'ın bir kendisiyle, bir babasıyla, bir ailesiyle, bir kavmiyle ve diğer insanlarla olan birçok ilişkileri vardı. Bunların üzerinde hassasiyetle durmaya çalıştık ki hakikaten bu azmedilmesi gereken en güzel hallerden. Düşünün, bir baba taşlıyor. Babacığım, ben sana dua edeceğim. Yumuşaklıkla. Ona davrandığı güzelliği, yumuşaklığı kendi çocuğundaki itaatle ne yaptı? Karşılık buldu. Oğlunu kurban etmeye gittiğinde, oğlum ben seni kurban edeceğim dediğinde, sen inşallah beni itaatkar bulacaksın. Hatta daha da ileriye giderek keserken bari gözümü boğula, babalık merhametin galebe çalıp da Allah'ın emrini yerine getirmekte seni sehir ne yapmasın, etmesin gibi çocuk, hem de küçük bir çocuk söze kadar gidiyor. Bu da nedir? Bizim için çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Evet, bugün de sizlere yapmak istediğim ders kardeşlerim, yine büyük yaramızdan bir tanesi, kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren sebeplerden iki tanesinin üzerinde durmaya çalışacağım. Çünkü Müslümanların kardeşliği hiçbir zaman keyfi değil, mecburidir. Nasıl ki bir insan, geçen haftaki dersten bağlantılı ele alırsa, anne ve babasını kişi reddedemezse, anne ve babam diye, Müslüman olan birisi de İslam'ı kabul ettikten sonra kardeşini ne yapamaz? Reddedemez. O senin nedir? Boynundan İslam bağı çıkana kadar kardeşindir. Keyfi değildir. Hiç kimse de keyfi hareket ne yapamaz? Yapamaz. İşte Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştir diyor. Hucurat suresinde. Ki Hucurat suresi, içeri soğudum. Hucurat suresi baştan başa bizim için sosyal hayatta, dayanışmada, hareketlerimizde bizim için ölçü koyan surelerden bir tanesidir. İyi anlaşılması, iyi anlamı edilmesi gerekir. Burada dil, ırk, şehir, ülke hangisinden olursan ol, iman etmişsen Allah Azze ve Celle ne diyor? Kardeşsiniz. Bu kardeşlik ilkesini hiç kimse ne yapamaz? Bozamaz. Ve bu kardeşliğin kurulup yaşanmasını Allah ne yapmıştır? Emrediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler olun. Birbirinize ne yapmayın? Sırt dönmeyin. Birbirinize ne yapmayın? Küsmeyin. Bir müminin bir mümini üç günden fazla dargın durması nedir? Caiz değildir. Ve kardeşliği tesis edebilmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar itinayla üzerinde duruyor ki muhacirle ensarı ne yapıyor? Aynı batından doğan kardeşler gibi birbirleriyle ne yapıyor? Kardeşler kılıyor ki muhabbet daha fazla artsın. Şimdi düşünün, hepimiz İslam kardeşiyiz burada. Birbirimizden ne kadar bir araya geliyorsak o kadar bir ısınma ve o kadar bir ülfet var. Yani birbirimizi ne kadar tanıyorsak. Ama sadece bir arada bazı günler veya rast hasbelkader gördüğümüzde selamlaşıyorsak ülfet o kadar. Ama ülfetin artması, paylaşmanın, kaynaşmanın, ihtiyaç olduğunda ihtiyacı birbirine arz etmenin veya ihtiyacı olmadan da kardeşin ihtiyacı olduğunu bilip gidermesi, orada yokken müdafaa etmesi gibi nedir? Birçok araya hukuklar giriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliği öyle bir tesis ediyor ki, muhacir kimdi kardeşler? Bütün malını, mülkünü bırakıp Allah yoluna çıkıp gelen, cız cıbıldak üstündekiyle. Ensar, iman eden ama olduğu yerde oturan, malıyla, mülküyle, her şeyle orada oturan. Şimdi ne kadar kardeş de olsa, dışarıdan gelen aynı böyle kardeş olduğunda ne yapmıyor? Onun ev halini bilmiyor, ihtiyacını bilmiyor, sıkıntısını bilmiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ama iki tanesini daha bir hassasiyet yapınca ne yapıyor? Onunla ilgilenmeye başlıyor. Getiriyor malını koyuyor. Yarısı senin üst kardeşisidir. Eşlerini getirir. Hangisini istiyorsan boşayayım. İddetinden sonra nedir? Senin. Bak kardeşlik nasıl tesis edilmeye başlıyor. Yani ısındıkça bir kardeşlik. Ve bu kardeşlik artık ilelebet ne yapmıyor? Bozulmuyor. Çünkü birbirlerini görmeye başlıyorlar. Birbirlerini ne yapıyor? Anlamaya başlıyorlar. Ve bu kardeşliği tesis etmesinin sebebi aileden sonra en önemli husus dinde kardeşliktir. Bu kardeşlik tesis edildi mi kafirler hiçbir zaman Müslümanlara karşı ne yapamaz? Başarılı olamaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliği bahsederken ne yapıyor? Bu bağı şöyle diyor. Bir duvarın elemanları gibidir. Yani bir duvarı şöyle ördüğünüzde harcından tut, taşına, kumuna ne varsa ne yapıyor? Birbirini destekliyor. Ve ne diyor? Bir mümin diyor sabaha kadar insanın diyor vücudunda diyor parmağına bir kıymık baksa ağrıyan yer neresi? Şurası. Ama sabaha kadar diyor bu acıya bütün vücut ne yapar? Ortak olur. Müminler de nedir? Böyledir. Şimdi acıda ortak olmayınca sevinçte de birisi birinin yanında ne yapmaz? İstemez. Sen benim acımda değilsin. Babam öldü yanımda değilsin. Ben hasta olunca sana gelmem de. Haklı bir sebep doğuyor. Ama haklı değildir. Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Birisi ihmal etmişse sen ihmal etmeyeceksin. Olabilir. O anlamayabilir. Sen anlamışsın. Sen ne yapacaksın? Onu hayatına geçeceksin. Öbürü yapmamış olabilir. Ecri sen alacaksın. Yani Müslümanlık da bu. Bu da nedir? Kardeşliğin tesisini gündeme getirir. Öbürü ise hasbel kader olan bir kardeşti. Bir araya gelmişim, kopup tamamen kopmasına sebep olur. Kafirler bir araya gelebilmek için her türlü şeyi değerlendirirler. Ortamı yaparlar, milleti bir araya getirecek her türlü eğlence, karnaval, rezilliği gündeme getirirler. Allah inananları hiç böyle karşılıksız kardeşsiniz demiştir. Ama Müslümanların kardeşliği pamuk ipliğine bağlıdır. At. Böyle. İşte bunun böyle olmadığını, kardeşliğin keyfi değil, mecburi olduğunu Allah ne yapıyor? Dinimizde emrediyor. Ve şüphe yok ki Müslümanlar arasındaki İslam kardeşliği bağı diğer bütün bağların üzerinde ve hepsinin üstünde bir bağdır. Çünkü o dini inançtan, imandan ileri gelir ve onunla beslenir, onunla güçlenir. İmanı güçlü olanın kardeşliği de güçlüdür. İmanı zayıf olanın kardeşliği de nedir? Zayıftır. Çünkü hep buradan kaynaklanır. Hep buradan. Ve İslam kardeşliği diğer kardeşliklere hiç benzemez. Diğer kardeşliklere bakın hep menfaat kardeşliğidir. Menfaat bitti mi gider. Bir adama bir bakarsın zengindir. Etrafında bir sürü insan vardır. İnsanların yanında ondan nemalanmaya çalışan kadın, kız bilmem birileri de vardır. Onda nemalandıkları bitti mi bir bakarsın onu öleceğiz çıplak bırakmışlar. O karı, kız falan hepsi kaybolup gitmiştir. Terk edip gitmiştir. Çünkü nemalanma gitmiş. Öküz ölmüş, ortaklık bitmiş. Fakat İslam kardeşliği böyle değil. O kardeşlik bilakis tamamen dinden ve imandan aldığı için ne yapmıştır? Tamamen güçlendikçe güçlenmiştir. Güçlendikçe güçlenmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta biraz istediyor ki İbn Ömer'den, Enes'ten gelen rivayetlerde bizler diyor kardeşlerimiz bize münafık demesin diye hasta bile olsak sabah namazına iki kişinin omuzunda bacaklarımız sürünerek cemaate gelirdik diyor. Yani kardeşler kardeşlerini öyle takip ediyor ki ibadetlere gelip gelmediğini dahi dikkat ediyor. Ve sabah yani ayakları sürünen demek ki cidden hasta birisi. Ona dahi ne yapıyorlar? Dikkat ediyorlar. Ve yine İbn Ömer evlendiğinde ki bakir alan birisi 7 gün cemaate gelmeyebilir. Üç günden sonra cemaate gelince sen dul mu aldın, bakire mi aldın diye soruyorlar. Beni diyor üç günden fazla diyor kardeşlerimden ayrı koyacak kadın üç talaktan borçlu oluyor. Düşünün. Yani kardeşinden ayrı kalmayı kendisine ne yapamıyor? Yediremiyor. Bizler de kardeşliğimizi böyle ne yapmalı? Tesis etmeliyiz. Hatta selam dersinden hatırlayacak olursanız Ebu Kureyre'den gelen rivayette bizler diyor birbirimizi o kadar diyor hasrettik ki aramıza bir taşın, bir engelin girmesine diyor dahi tahammül edemezdik. Engel girdi mi selam aleyküm, engelden geçince yine birbirimize selam verirdik diyor. Yani bu kadar. Ve akşam karanlık olduğunda içimize bir garabet çökerdi diyor. Aramıza karanlık giriyor da bizi birbirimizden ne yapıyor? Ayırıyor derdik diyor. Evet, İslam kardeşliği bu kadar nedir? Önemlidir. Ve bu kardeşlikte Adem Aleyhisselam'dan itibaren bize ne yapar? Gelen bir kardeşliktir. Kardeşliğimizin sınırları insanın yaratıldığı zamana kadar uzanır. İlk insanlar bizim ilk kardeşlerimiz. Bizden önce yaşayıp da ahirete göçmüş olan kardeşlerimiz de var. Bunun da ifadesini Haşr suresinin yanlış hatırlamıyorsam 10. ayetini hatırlayacak olursanız Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin kareç bırakma. Onları rahmetinden ne yap? Yargıla ayeti var. Yani aynı zamanda bu da bir nedir? Duadır. Bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hata etmiş, dinde bir şeyler çıkarmış veyahut yanlış yollara gitmiş olabilir. Onlar için bizim kalbimizde kin kareç ne yapma? Bırakma. Bu da gösteriyor ki sadece günümüze, yani şu kardeşliğe has değil. Ta Adem'den günümüze kadar İslam olan hepsi bizim nedir? Kardeşlerimizdir. Ve İslam kardeşliği o kadar güçlü ki kardeşlerim, başka hiçbir kardeşlik, dostluk onun yerini ne yapamaz? Dolduramaz dedik. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kardeşliğe dikkat çekerek diyor ki, eğer Rabbimin dışında bir dost edinecek olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i dost edinirdim. Sadece onu dost edinir. Ancak İslam kardeşliği ve onun sevgi bağı daha üstündür diyor. Yani sizler benim neyimiz? Kardeşliğim dostluktan mı? Demek ki neymiş? Çok daha ileri. İşte siz benim neyimiz? Kardeşlerimsiniz diyor. Ve yine bir rivayette bunun bir ziyadeliği bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i edinirdim. Ancak İslam kardeşliği dostluktan çok daha üstün bir şeydir. Şimdi düşünün toplumda birbirini dost edinen insanlar var. Dost edinenler birbirlerine en ufak bir kemlik yanlış yaptığında ebedi konuşmadıklarını görürsünüz. Benim tanıdığım burada köklü esnaflar var. Eskiler anlatıyordu. Öldüler onlar da. Allah tahsilatlar nasetsin iyi insanlardı. Ya hocam derdi yani. Bunlar veyahut Hüseyin kardeş diyenler olurdu. Öyle dostlardı ki aklın durur. Kasaları bile birdi derdi. Yani esnaftan bahsediyorlar yaşlılarından. İşte falandan falan bir meselede birbirlerinden bir nizalaştılar. Ondan beri görüşmüyorlar. Dostluklar bakın seven sevdiğinden bir yanlış gördü mü ne yapıyor? Bir kalpte bir kırılma. İşte dostluklar birden nefrete dönüşebiliyor. İslam kardeşliği böyle olamaz. Bu böyle değil. Bunu anlatabildim mi? Yani insanların arasındaki dostluğa benzemez bu. Allah kardeşsiniz diyor. İşte bu kardeşlik onlardan nedir? Üstündür. Bir kimse İslam dinine girdiği andan itibaren yeryüzündeki bütün Müslümanlar onun nedir? Kardeşlik. Otomatik mi? İsterse bu kimse daha öncesinde Allah'ı inkar eden, ona ortak koşan ve İslam'a düşmanlık yapan olsun, ne kadar kötülükle, karanlıkla yaşarsa yaşasın, tövbe etmiş İslam'a girmişse o senin nedir? Kardeşindir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Tövbe eder. Namazında kılarsa onlar sizin dinde nedir? Kardeşleriniz. Bir gün Vahşi Allah'a hamdolsun ki diyor falanın ölümü benim elimden oldu diyor. Sahabeler kılıçlarını çekiyorlar. Çünkü Hamza'yı şehit eden birisi. Durun diyor ya, niye kızıyorsunuz? Eğer diyor, o zaman Hamza beni öldürseydi ben pis bir müşriktim, cehenneme gidecektim diyor. Ben öldürdüm, cennete gitti, şehit oldu. Öyle bile olsa deme diyorlar. Yani onun anlatmak istediği, konumuzdan alakalı şurası, çok güzel bir yakalatma ama ortam onu götürecek bir ortam değil. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi vahşi iman ettiği halde benim gözüme gözükmedi. Hamza'yı çok seviyor. Vahşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar Medine'ye gelemiyor. Gidiyor başka yerde kalıyor. İman ettiği halde gelmedi. Belki de bunu Hacer Aspalan'ı, Allah kendisinden razı olsun, birkaç tane yorum yapıyor. Allah Resulü zaten emin birisiydi diyor. Ondan bir kötülük geleceğinden değil diyor. Ama diyor, daha kalbimde hala bir eksiklik olan veyahut Hamza'yı öldürdü diye canına kastedecek birileri çıkar da o da ona karşı kısas edilebilir tipinde. Yani birçok yorumlara gidilmiş bu yönlü. Ben o tarafa girmeyeceğim ama demek ki kardeşlik hakikaten cidden neymiş? Üstün bir şey. Tövbe etmiş, namazında kılmışsa artık o senin neymiş? Kardeşinmiş. Ve Allah Azze ve Celle ve onun peygamberi İslam kardeşliğine o kadar değer vermiş, o kadar önem vermiş ki Müslümanlar arasında bu kardeşliğin mutlaka gerçekleştirilip sürdürülmesini istemiş ve en önemli sebebi de bunun dinde tevhid temeli olduğunu söylemiştir. Evet. Kardeşliğin anlaşılması ve kardeşliğin tesisinin devamı kişinin tevhid anlamasıyla alakalıdır. Çünkü la ilahe illallah'ın olmazsa olmazları vardır. Bunlardan bir tanesinde kardeşini Allah için seveceğim, Allah için buğz edeceğim. Allah için bir araya gelecek, Allah için onu ne yapacaksın? Terk edeceksin. Eğer bu kayda yoksa senin yaptığının dinle, imanla hiçbir alakası neymiş? Yok. Ve tevhid temeli üzerine kurulan bir dinde kardeşlik de nedir? Esastır. Ve bu da nedir? Tevhid esası birlik, beraberlik, huzur, inan üzerine kurulur. Ve kardeşini kendine tercih etme hukukuna nedir? Kurulu bir dindir. Çünkü Haşr suresinin 9. ayetinin nuzul sebebine baktığımızda ne var? Kendi nefislerine, kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde kardeşlerini ne yapmışlar? Tercih etmişler. Bakın burada sen iyi durumdasın. Birisi ihtiyaç içinde, ya ben bunun ihtiyacını gidereyim. Bunu herkes yapar. Olay böyle değil. Sen bundan daha aşağıdasın. İhtiyaç içindesin. Ama buna rağmen eline en ufak bir şey geçmiş. Onu kendine ne yapıyorsun? Tercih edin. İşte bu tevhidin getirdiği nedir? Bir kardeşliktir. Tevhidin. Ve tevhidin getirdiği kardeşlik takvalı olanı kendine yakın tutma. Facir, fasık olanı değil. Çünkü müminle arkadaşlık yap. Yemeğini kim yesin? Münafığı doyur şurada, karnında senin yediklerin var, yedirdiklerin vardır, şurada da senin etin yemeye başlar. Ya kapının önünde. Gitmeden yanında bile yapar. Ama müminle arkadaşlık yap, o onu ne yapar? Korur. İşte İslam kardeşliği bu kadar önemli ve tevhidle de çok çok alakalı bir şeydir ve müminler birbirini sevmede, acımada, birbiriyle yardımlaşmada aynen bir bedenin diğer azalarıyla nedir? Yardımlaştıkları gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte birçok derste kardeşliğin önemi üzerinde durduk. Bugün kardeşliği bozan, hatta bütünüyle ortadan kaldıran iki tane temel sebep var. Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi kötü ahlak, İkincisi ise taassupçuluktur. Yani birine tabi olma, fırkalaşmadır. Allah Azze ve Celle ve onun peygamberinin bizden yerine getirmemizi istediği bu kardeşlik, insanın Müslüman olmasıyla birlikte diğer Müslümanlar arasında kendiliğinden oluşmuş olmakla beraber maalesef onu devam ettirmek o kadar kolay olmamıştır ve olmuyor. Yani kardeş olmak bizden gündeme geliveriyor, çok kolay. La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah dedim, ilk etapta nedir? Onlar sizin dinde kardeşim. Bu kadar basit. Ama bunu devam ettirmek hakikaten o kadar basit değil. Hiç kolay değil. Hiç de kolay olmuyor. Bunun yanında dış etkenler var. Ve bizzat bizden kaynaklanan arızalar var. Bunun dışında bu kardeşliğe darbeler gelen, tahrip eden, örf dediğimiz, yaşayış dediğimiz, anane dediğimiz şeyler var. Veyahut taassupçuluk dediğimiz, yani birçok şeyler nedir? Var. Ama bunların bütün bu kategorileri ne kadar gelen şey varsa iki tane ana maddede toplamamız yeterli. Kötü ahlak dedi mi buna dedikodusu, gıybeti, çekememezlik, haset hepsi girer. Taassup dediğinde ananeydi, törelerdi, kavmiyetçilikti, hepsi ne yapar? Girer. Yani iki ana başlıkta toplayıp işlediğimizde inşallah mesele daha da net anlaşılacak. Tabi bu bir derste anlaşılacak bir şey değil ama biz ana başlıklarda durmaya çalışacağız. Evet, kötü ahlak. Bugüne kadarki derslerde neyin üzerinde durduk? İyi ahlakta. Güzel ahlakın zıttı ne? Kötü ahlak. Güzel ahlak neyle kazanılıyordu? İman ve salih amel. Kötü ahlak, imanın azalması ve salih amellerin azalması. Bidattı veyahut da amellerde gevşeklikti veyahut amellerdeki gösterişti. Mesela Nisa suresinde bir ayet var. Orada ne diyor? Onlar namaza üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Ve insanlara gösteriş olsun diye ne yaparlar? Namaz kılarlar. Bak kaç tane nifak alameti var. Bunlar kim? İnanıyorum diyen insanlardan yanlış yapanların nedir? Vasıfları. Bu vasıfları da Allah ne yapıyor? Münafıklar olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Yani müminle münafık ayrılıyor. Mümin güzel ahlaklıyken münafık ne yapıyor? Kötü ahlaklı duruma düşüyor. Evet, kötü ahlak Müslümanların kardeşliğini zedeleyen ve yok eden sebeplerine giriyor. Hatırlarsanız birçok sohbette verdiğim bir örnek var. Bir gün geniş bir salonda insanlar oturuyor. Sahabenin bir tanesi ayağını şöyle uzatıp da oturuyor. Kim gelirse toplanmıyor. Herkes böyle oturarak gidiyor. Biri geliyor kapıdan hemen toplanıyor. Yer gösteriyor, yanına oturuyor. Biri diyor ki o kadar adam geldi gitti. Ayağını hiç toplamadım. Uzun oturdu. Yani 2-3 kişilik yeri kaplıyor böyle. Yanıma oturanın mümin olmasını istedim. Hakikaten insanın yanına mümin birisi gelse içi ne yapıyor? Ferahlıyor. Hani hadis-i şerifte de geliyor ya Bukhari'de. Gel diyor yanımıza bir saat otur, senin imanını ne yapalım? Artıralım diyor. Hakikaten bir insanın müminle oturduğundaki haliyle, bir münafıkla, facirle, fasıkla oturduğu veya bir kafirle oturduğu hali nedir? Aynı değil. Mümkün değil. Şimdi bizim esnaf mesela, bazen ben bakıyorum, oturuyorlar, bir film seyrediyorlar, bir yere koyuyorlar, geliyorlar. Ben hallerinden film seyrettiklerini anlıyorum. Çünkü oradan çıktığı atmosferle senin yanına geliyorlar. Duygular, hareketler o. Veyahut maçtan gelenlerin hal ve hareketlerine bakın. Bağırmalar, çağırmalar, el hareketleri, kol hareketleri hepsi nedir? Var. Bir de camiden çıkan adama bakın. Aleykümselam. Nedir? Muhakkak insana bu sirayet ediyor. Ve kötü ahlakta bireylere musallat olan, zamanla onların İslami şahsiyetlerini bozan ve onları kötü kişiler haline getiren çeşitli olumsuz huy ve davranışlardır. Bu kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerin birincisidir. En başındadır. Bunların en tehlikelisi bencillik ve kıskançlıktır. Bencil olan bir Müslümanı kimseler her yerde kendini düşünüyor. Hani bazı sohbetlerde falan veya bir yerlere gittiğimizde ben bazı pimpirikleri kasaya gönderirim. Niye? Toplum içinde bunu kırdın kırdın, kıramadın, zaten kıramamıştır. Çünkü toplum içinde ne kadar kardeşini seversen sev, o eğer bir bencillik yapmışsa, ne kadar iyiliği varsa o az katlanmış. Bakın sohbetlerde benim çok zikrettiğim bir olay var. Bir gün lokantaya Almanya'dan gelen bir arkadaşımla gittim. Lavaboya diye kalktı. Ben dikkat etmedim orada. Biriyle konuşuyordum. Hesap istedim. Hesabın yarısı bana geldi. Arkadaş lavaboya giderken misafirim bak. Şurada Nazım Usta'ya indik. Misafirim. Adam lavaboya diye kalkıyor. Kendi parasını veriyor. İslam hukukunda bu yok arkadaşlar. Bu yok. Bak hala içimden çıkmıyor. Çok sevdiğim, karakterini gördüğüm bir arkadaş. Ama bu yanlışlık insanın içinden ne yapmıyor? Çıkmıyor. Çünkü İslam'da bencillik, egoistlik nedir? Yok. Allah bunu kitabında, Resul'de, sünnetinde ne yapıyor? Nehyediyor. Bizi infak etmeye, sadakaya ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ve Bukhari'deki rivayete bakın. Tanıdığınıza, tanımadığınıza ne yapın? Yedirin, içirin. Veya bir rivayette senin yediğin, içtiğin, giydiğin sana yük diyor. Hesabını vereceksin. Ama yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin bunlar seni ne yapacak? Kurtaracak. Biz dinde ne yapıyoruz? Bunu görüyoruz. Ben diyor Almanya'ya geldim, ilk öğrendiğim herkes diyor kendi işini. Vallahi ben dinimi Almanya'ya giderek değiştirmem diyor. Nereye gidersen git, Müslümanlık sıfatını ne yapacaksın? Muhafaza edeceksin. Ancak seni bu kurtarır. Başkası ne yapmaz? Seni böyle iter. İşte bencillik de insanların içinde ne yapar? Çekilmez bir huydur. Sen ne kadar iyi olursan o seni götürür. Ve halk arasında malca cimri olan namusca cömert olur derler. Bak bu atasözü de çok ağırdır. Ve İslam'da yine cimri mal toplar, hesabını verirken kabirde geridekiler de topladığını ne yapar? Bunlar da nedir bunun? Afetleridir. Allah kendisinden razı olsun. Ali der ki sen ilme bak. Çünkü dünya senin ayağının altına serilir gelir diyor dinciler. Ve sen kabirde diyor o yaptığın, verdiğin ilmin zekatını alırken, rahat ederken öbürü diyor o malların hesabını verecek. Sen dünyada ilmin başında beklemezsin. İlmin yayıldıkça sana sevap diyor. Ama mal toplarsan dünyada hep onun bekçisisin diyor. Ne oldu? Yandı mı? Kaçtı mı? Çalındı mı? Hep bunun peşinde gidersin. Ama ilim öyle değil. Öyle dağılsın gitsin diyor. Dağılsın diyor. Evet. Bencillik bu kadar kötü ve insanın kendi çıkarları için hareket etmesi, kendi çıkarları için bir şeyleri yapması ve bu kendi meselesine her şeyi yontması kardeşleri de birbirlerinden ne yapar? Soğutur. Allah böyle huyları bizden alsın kardeşlerim. İkincisi ise bencillikten sonra en tehlikeli huylardan birisi nedir? Kıskançlık. Kıskançlık belki kadınlarda ön plana çıkan bir huydur ama cidden Müslümanların arasında kıskançlık, onun tetiklediği haset, onun tetiklediği gıybet, dedikodu, memmancılık, bunlar insanların kardeşliğini tamamen ne yapar? Zedeler. Ve ilk inhirafın kıskançlıktan olduğunu biliyor musunuz? Yani insanoğlunun sapmasının. Bakara suresinin 213. ayetini okursan insanlık tek bir ümmet diyor. Sonra alimleri birbirlerine kıskandılar. Ve ne yaptılar? İnsanları birbirine düşürdüler. Yani ona o taraf oldu, ona da öbürleri taraf oldu. Ve Allah onlara bir peygamber gönderdi. Ve peygamberle birlikte bir de ne yaptı? Kitap gönderdi. Ancak mümin olanlar. Yani insanlığın kardeşliğinin de zedelenmesinin ilk sebeplerinden birisi şu kıskançlıktır. Bu da kardeşliği zedeleyen en kötü huylardan bir tanesidir. Allah bizlerden beri buyursun. Ben üstün olayım. Ben sevilen olayım. Toplumda ön plana ben çıkayım. Ben meşhur olayım. Bunlar hiçbir zaman müminin hasletleri değil. Ömer'in giydiği elbiseyi hiç okuyan oldu mu? Hep bahsederler de yani tasavvufçular şunlar bunlar. Aslında bizlerin de bahsetmesi lazım. Ömer Şam'a geliyoruz, fethedilen yere. Kime rağbet ediyor tanımayanlar? Kölesine. Niye eşekle oraya giren kölesi kendisi yanında ve 17-18 tane yamalıklı şeyi var üzerinde. Düşünün. Demek ki insan sadece giyimiyle, kuşamıyla veya hareketiyle bilinmeyecek, karakteriyle bilinmeyecek. Özleriyle ne yapacak? Olacak. Bu da insanı her zaman hayra ne yapar? Götürür. Orada Ömer isteseydi merkebinde kendisi ne yapardı? Görürdü. Hatta komutanları topluyor. Komutan çıkmak istemiyor fazla. Bir bakıyor ki komutanları hep miğferli gibi böyle lüks, şatafatlı şeyler giyiyor. Hiç hoşlanmıyor. Ve bir ara ayrı kaldığında biri birini komutanlar birbirlerini şikayet ediyor. Çağırıyor. Hepsini çıkarmalar. Bunlar sizi birbirine düşürür. Mağrur yapar. Yürüyüşünüzü değiştirir. Ve daha sonra biraz söz çoğalınca herkes cebindeki misvakı çıkarsın. Misvak çıkmıyor. Çıksaydı birbirini şikayet etmezsiniz. Bakın bir sünnetin şeyi, eksikliği. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anında bile son ne vardı elinde? Misvak vardı. Gece kalkardı namaza. Elinde ne vardı? Misvak. Namaza duracak. Hemen durur. Ağzını misvaklardı. Bugün bir Şafii hoca görün. Dikkat edin bak namaza durmadan şöyle bir cemaat hafif bir döner. Böyle misvakını çıkarır. Ağzını misvakla sonra namaza durur. Çünkü onlar da sünnettir. Mezheplerinde. Ama doğru bir şey. Allah Resulü'nün yaptığı hareketi topluma ne yapıyor? Öğretiyor. İşte kardeşler yapılan ve yapılmayan hareketler birçok huyları da ne yapıyor? Tetikliyor. Kıskançlık maalesef her kesimde fıtri olarak olabilecek hasletler ama İslam asla bunu ne yapmayın? Yapmayın. Kıskanabilirsin. Hak olanını gıpta edebilirsin. Ama çekememezlik ne yapamazsın? Yapamazsın. Allah'ım buna verdiğin ilmi bana da ver. Ben de insanlara öğreteyim. Bak bunu istersin. Allah'ım buna verdiğin malı bana da ver. Ben de onun gibi infak edeyim. Bak bunu ne yaparsın? İstersin. Ama Allah'ın birine lütfettiği bir ilmi, Allah'ın lütfettiği bir güzelliği, Allah'ın lütfettiği bir malı eğer kıskanırsan, çekememezlik yaparsan aslında bu insanın neyini bozar biliyor musunuz? Tevhidini bozar. Çünkü kadere burada bir tekme var. Allah'ın ona bahşettiği bir şeyi ne yapıyorsun? Sen çekemiyorsun, kıskanıyorsun. Allah nasip etmiş ona. Sense nasip ettin. Niye ona nasip ettin? Bana ver diyoruz. Bunun Türkçesi, tercümesi nedir? Budur. Bu kadar tehlikelidir. Ama maalesef bu hastalık Muhammed ümmetine ta o altın zamanda ne yapmıştır? Düşmüştür. Hasan'dan Hüseyin'in şehit edilmesinden itibaren tutun ta günümüze kadar bunlar geri Osman'ın şehit edilmesi, Ali'nin şehit edilmesi İslam'a ne yapmış? Bu girmiş. Ateşin odunu yediği gibi de ne yapmış? Yemiş ve kül etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıskançlık, haset aynı ateşin odunu yediği gibi ne yapar? Yer, salih amelleri yer, kül eder. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Kayyım Medarcü Salik'inde burayı şöyle açıyor. Uzun ama ben size sadece kısasını söyleyeyim. Bir çiftçi düşünün diyor. Bin bir zahmetle tarlasını onarmış, açmış, sürmüş, bin bir zahmetle ekmiş, işte ayrık otunu toplamış, çapalamış, işte ekin durmuş, onu biçmiş, harmanlamış, velhasılı şeyine koymuş, ambarına, sırtını şöyle dayamış, oh dinleniyor, biri geliyor, ey çiftçi, ambarın yanıyor, ekinin gidiyor, kül oldu. Ne hisseder diyor. Bir insan ki diyor, doğmuş, iman etmiş, yıllar geçmiş, amel etmiş. Sadakası var, infakı var, namazı var, hacı var. Yani birçok ameli var. Şurada haset etmiş, kıskançlık yapmış, amellerini heder etmiş. Bu olacak bir şey. Bu müminin hasletlerce nedir? Değildir. Allah böyle hasletleri varsa bizlerden de kaldırsın kardeşlerim. Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu bir zayıflatıp ortadan tamamen ne yapar? Kaldırır ve birbirini de insanlardan ne yapar? Uzaklaştırır. İşte bu noktada Hucurat suresinde zandan sakının ayeti ve hadis-i şeriflerde de bunun tefsirini beyan eden hadislerde zandan sakın. Çünkü o sözlerin en yalanıdır. Birbirinize tecessüs etmeyin. Gizli halini araştırmayın. Birbirinizi ne yapmayın? Tahassüste bulunmayın. İki kişi konuşurken çünkü beni mi konuşuyor? Beni mi çekiştiriyor? Demeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Kardeşler ve bir Müslümanın bir Müslümana, bir müminin bir mümine üç günden fazla dargın kalması caiz değildir diyor. Demek ki kıskançlık insanları birbirine ne yapabiliyormuş? Küstürebiliyor. Düşünün şurada bir kardeşimiz yolunda gidiyor. Bir kardeşimiz de onu kıskanıyor. Şimdi o arkadaş ne kadar durursa dursun neticede rahatsız olacaktır. Ve aradan ne yapacak? Uzaklaşmalar başlayacak. İslam, Müslüman şahsiyeti din kardeşini kendine tercih etme yönünde bizleri ne yapıyor? Adapte etmiştir. Yoksa bencilliği, kıskançlığı, hasedi tetiklemiyor. Bunlar İslam'ın huyları nedir? Değil. İslam kardeşini kendine tercih ediyor. Yani onun da cennete girmesini ister. Ve bu da imanın en zirvesidir. Kim kardeşini kendi nefsine tercih ederse ne oluyor? İmanın kaç şeyinde? Kemalatında. Çünkü kim diyor kardeşine kendi nefsini tercih ederse o nedir? İmanı kamil olandır diyor. Bizdeki, dindeki bağ nedir? Budur. Ve bize de bu konuda demin de dediğim gibi en önemli örnek Ensar'lan Muhacir'in kardeşliğidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu çok güzel tesis etmişler ve bize örnek olmuşlar. Hakikaten kardeşliği öğrenmek isteyen, kardeşlerle arası bozuk olan varsa gitsin Ensar Muhacir'in kardeşliğini yoktur. Onu bir öğrensin, o zaman bütün meselelerini anlar ve çözer. Evet, kıskançlık kötü sonuçlara yol açan pis bir hastalıktır. Allah Azze ve Celle kıskandığı zaman kıskanan kimsenin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığın diye buyurarak kıskanç kişinin kötülüğünden kendisine sığınmasını emretmiştir. Felak ve Nas suresini okursanız düşünün, demek ki kıskanan insan cidden şerli birisi. Onun ne olduğunu bilmiyorsun ama sen ondan kime sığınıyorsun? Allah'a. Demek ki kötülük çok fazla. Artık biz demek ki hesaplayamayacağız ki teferruatında durmama sığınıyor. Nasıl ki kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyorsa, bak şerliymiş, burada sığınılan bir de kıskançlık var. Bu da demek ki aynı şeytani huylardan nedir? Bir tanesidir. Ama bakın bu bizde fıtridir. Fakat İslam'ın istemediği bir şey. Onu düzeltmek zorundasın. Evet. Bu ayet kıskançlığın Allah'a sığınmayı gerektirecek derecede çok tehlikeli bir huy ve tutum olduğunu gösteriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da çeşitli münasebetle kıskançlık konumunu gündeme getirip kıskançlığın kötülüğünü gündeme getirerek diyor ki birbirinizi kıskanmayın. Çünkü demin de naklettiğimiz gibi ateşin odunu yediği gibi amellerinizi yer bitirir diyor. Evet. Demek ki Müslümanlar arasında kardeşlik duygusunu ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlak da kıskançlıktan sonra nedir? Gıybettir. Çünkü o onu tetikleyecektir. Yani yanında bulunmayan birini orada bulunan bir takım hal ve davranışları dile getirerek arkasından çekiştirme. Diğer bir deyişle onu hoşlanmayacağı şekilde anlatır. Gıybetin haramlığı budur. Kardeşin orada yokken onun hoşlanmayacağı şekilde arkasından nedir? Anlatmadır. Bu da nedir kardeşlerim? Kardeşliği ne yapar? Zedeler. Gıybetin İslam kardeşliğine yönelik öldürücü, yıkıcı bir tehlikesi vardır. İnsan bazen Müslüman kardeşinin gıyabında onu eleştiren bazı sözler söyler. Sonra onun bu sözü hakkında konuştuğu kimsenin kulağına gider. Ardından o kişi o sözünden dolayı kendisi hakkında konuşan kimseye karşı kalbinde bir kırgınlık duyar ve onunla ilişkisini ne yapar? Kesir. Bir de şimdi gıybet yapılan bir ortamda taşıyan insanı düşün. Bire bin ekler oraya götürür, oradan da buraya getirir, at iki taraf birbirine ne yapar? Kuzeyle güney kutup. Cennet, cehennem. Sözler, laflar artık birbirine ne yapmaz? Girmez. Ve gıybet öyle bir olmuş ki toplumda hızla yayılan bir hastalık. Ve alışanın kendisinden kurtulmasının güç olduğu bir günahtır. Hatta toplumda bizim çok örnek verirler. Kadının birisi, hani eskiden malcılık çoktu biliyorsunuz. Kadının birisi sığırları çobana sürmüş. İki karı lafa başlamış. Çoban dağa gidiyor. Hayvanları yayıyor. Geri getiriyor. Baktılar ki mallar yanından geçiyor. Sen götürmeyeceğin mi bugün, hasta mısın? Diyor, siz daha burada mısınız? Ben hayvanları yaydım, geliyor. Ya daha bir çift lafımız vardı. Yani toplum arasında gıybet, dedikodu bu kadar ne yapmış? Yayılmış. Bu kadınların bir de çocuklarını düşünün. Nerelere geliyor? Hastalık bu kadar yayılmış ve bu gıybet kardeşlerin İslam kardeşliğini kökünden dinamitleyen çok ağır bir kötü huylardandır. Allah Resulü, Yüce Allah Azze ve Celle, biriniz diğerini arkasından çekiştirmez ayetinde. Birimiz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun buyurarak insanları arkasından çekiştiren kimseyi onun ölü etini yiyen birine ne yapmıştır? Benzetmiştir. Yani tiksindirtmiştir. Ve bu gerçekten çok dehşet verici, tüyleri diken diken eden olaylardan nedir? Bir tanesidir. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir gün iki kişinin kendisine rejim cezası uygulanıp vefat etmiş olan bir sahabe hakkında kötü sözler söylediğini duyuyor. Bir eşek etini gösteriyor. İkiniz de bundan yiyin diyor. Ölmüş bir eşek etinin yanından geçiyorlar. Onlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü, eşek leşinden mi yiyeceğiz? Yani bunu mu emrediyorsun? Allah'ın Resulü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinin arkasından namusu hakkında konuşarak işlemiş olduğunuz çirkinlik bundan daha fazladır. Yani siz bunu yemeye yanaşmıyorsunuz ama yaptığınız, yediğiniz hak bundan daha fazladır. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cabir diyor ki, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oturuyorduk. Bir ara ortalığı çok iğrenç ve çok kötü bir koku kapladı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar da diyor ki, Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin kokusu. Müslümanların kardeşliğini bozan ve ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlakın da laf taşımacılık olduğu buradan gündeme geliyor. Yani biz imanı anlatırken ne diyorduk? İman, kalpten tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik. Ve diyorduk ki bunlar birbirini doğuran, birbirinin varlığıyla nedir? Gündemde olanlar. İşte bu kötü hasletler de var ya, hep birbirini doğurur. Biri varsa öbürüne ne yapıyor? Çanak tutuyor. O geldi mi öbürüne ne yapıyor? Çanak tutuyor. İşte Allah hepimizi ıslah etsin. gıybetten sonra hemen laf taşımacılık. Evet. Birinin bir başkası hakkında söylemiş olduğu kötü ve olumsuz sözleri aralarını bozmak ve onları birbirinden koparmak, uzaklaştırmak maksadıyla hemen karşıdakine ne yapmak? İletmek. Yani laf taşıyanın hiçbir hayrı neymiş? Bu bazen kasıtlı olarak yapılır. Bazen de farkında olmadan yapılır. Bazen de ya ben seni seviyorum ama bak başkası da senin hakkında böyle şeyler söylüyor. Bundan da haberin olsun diye de bu haramdır. Benim bir türlü kesemediğim, hatta buradan ilişkiyi kestiğim, arkadaşlığımı bile kestiğim bize insanlar vardır. Bu kötü hastalık dolar. Laf getirme dersin ama adam muhakkak kaşınır getirir yani. Ama hayra sebep olmuş. Aleykümselam ve rahmetullah. Fatih Özge. Evet. Bu da kardeşlik şuurunu ve duygusunu yok etmede, sevgiyi nefrete dönüştürmede en önemli bir olaydır. Allah bizlere hayır versin. Böyle kötü hasretlerden bütün Muhammed ümmetini korusun. Evet, sevgi nefrete, dostluk ayrılığa, sırf kardeşler laf taşımadan ve onun getirdiği etkiden ve gıybetten daha fazla ve güçlü olduğu aşikardır. Çünkü gıybet hakkında konuşulan kimsenin kulağına bazen gider, bazen gitmez. Veyahut hadis-i şerifte geldiği gibi bir mecliste diyor, şu duayı yaparsanız yaptığınız gıybete dahi nedir? Kefarettir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin derseniz subhaneke Allahümme deyip bu diyor gıybet dahi yapsanız o meclisin kefaretidir. Allah onu ne yapar? Affeder. Yani gıybet kadar tehlikeli değil. Laf getirip götürme. Ama laf getirip götürme daha da ileriye giderek dostluğu nefrete ne yapıyor? Dönüştürüyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Hatta İnsanlar arasında söz gezdirmenin Müslümanların kardeşliğini bozmadaki etkisi o kadar güçlü ve hızlıdır ki alimin birisi şu cümleyi kullanıyor bakın aynen okuyayım. Bir büyücünün bir senede yapamadığı bozgunculuğu laf götürüp götüren yalancı bir kimse bir anda yapardır. Yani öyle sihirbazlar var ki bir senede işte bir şeyler yapmaya çalışıp onun bir sene bütün maharetlerini dökerek yapmaya çalıştığını bir saniyede laf getiren, götüren ne yapar? Becerir. Ve Müslümanların kardeşliğini zayıflatan ve yok eden kötü ahlaklardan bir tanesi de dargınlıktır. İslam kardeşliğine tamamen zıt bir tutum olduğu ve dargın olunan kimselerin psikolojisinde bazen ciddi hasarlara yol açtığı için İslam dini Müslümanlara 3 günden fazla dargın durmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Ne olursa olsun arada dargınlık varsa bir Müslümandan bir Müslümanın 3 günü geçti mi hadis-i şerifte ne diyor? Kanını akıtmış gibidir diyor. Ve hakikaten dilleriyle, davranışlarıyla insanlar onun kanını akıtmaya başlıyor. Evet. Uzun zaman dargın kalan kimsenin dargın durduğu Müslüman kardeşini öldürmüş derecede kötü bir iş yaptığı ve günaha girdiği dinimizde açıkça bildirilmiş. Ve Müslümanların birbirine dargın kalmalarının ahirette de çok büyük bir felakete yol açtığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmış ve diyor ki cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri ne yapar? Açılır. Kendisiyle kardeşi arasında husumet olanlar hariç Allah'a şirk koşmamış bütün kullar bağışlanır. Şirkle ne zikrediliyor? İki kişinin arasında husumet olanlardır. Aralarında husumet olanlar hakkında ise şöyle denir. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Hatta bir hadiste bu kötü akıbetin cehenneme girmek olduğu bildirilir ki kim 3 günden fazla dargın vaziyetteyken ölürse o insan cehenneme gider. Hadis. Evet. Yine kardeşliği zedeleyen kötü hasletlerden birisi suizan. Nedir suizan? Hüsnü zan, iyi düşünme kardeşin. Suizan yoldan gidiyor. Lan şunun cebinde ne var? Nereye gidiyor bu? Gene hayra gitmiyor. Çantasında şu var. Yani onun hakkında hep kötü şey düşünme. Lan bu gelse bile bunun gelişi hayır değil. Gibi bir sürü şeyler ne yapar? Şey yapabilir. İşte bu kötü düşünce Müslümana karşı kendini ne yapar? Bozar. Alimin birinin dersini dinlemiştim. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyordu sohbetinde. Allah için sevme, Allah için boğuz etme diye bir ders veriyordu. Kardeşini görmeye mi gideceksin? Önce otur. Kendini bir motive et. Kardeşinin sevmediği bütün huyları gözünün önünde bitir. Yani senin onda hoşlanmadığın. Kardeşin de sevdiğin huyları bir bir gözünün önüne getir. Kendini bir motive et. Kardeşini gördüğünde bak otomatikmen yüzün güler ve ona sarılırsın. Diyor. Ama diyor kardeşini görmeden önce diyor kendini motive etmezsen gördüğün anda diyor suratın asılır ve onunla senin aranda şeytan adamı başlarız. Çok güzel bir tespiti var. Onun için bizler Allah'ın kardeşler kıldığı insanlarsak ki öyleyiz, inanan insanlar gibi ne yapma davranmak zorundayız. Suizan değil, hüsnüzan beslemek zorundayız. Çünkü hüsnüzan insana hayır kazandırır. Suizan ne yapar? Sırt çevirir. Arka çevirir. Arayı bozar. Ve bir daha insanlar selamlaşmada birbirine ne yapmaz? İhtiyaç duymaz hale gelir. Bakın bu suizanın getirdiği. Suizan hasedi de tetikler, tecessüsü de tetikler, birçok şey de tetikler. Allah bizleri bu kötü huylardan beri buyursun. Varsa bizlere iyisiyle değiştirsin kardeşler. Evet, suizan Müslümanlar arasında kardeşlik duygu ve anlayışını yıpratan, yıkan kötü ahlak çeşitlerinden bazılarıdır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde Müslümanların kardeşliğine yönelik yıkıcı tehdit oluşturan her türlü kötü huyu ne yapmış? Yasaklamış ve haram kılmıştır. Üç kişisiniz. İki kişi böyle birbirinize sırt dönüp ne yapmayın? Fısıldaşmayın. Çünkü üçüncü ne yapar? Kırılabilir. Şeytan onunla ne yapabilir? Oynayabilir. Üç kişiyken fısıldaşmaktır. Yani kötü olan her şeyi ne yapıyor? Senin iyiliğin için haram kılıyor. Ve ey iman edenler zannın birçoğundan sakının çünkü bir kısmı günahtır. Bir kısmının kusurlarını araştırmayın diyerek de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri bu şeyden ne yapıyor? Sakındırıyor. Kötülükte yarışmayın diyor. İyilikte takvada yarışın. Yani kötülükte yarışan insanlar var mı? Var. İyilikte çok az. Kötülükte çok az. Çünkü kıyamete kadar inanan insanlar ne yapacak? Çok az olacak. Çok az ama kötülükte yarışanlar inanın çok olacak. Öyleyse biz iyilikte yarışalım ve Allah'ın birbirine sırt dönen değil birbirini seven kardeşler olalım. Ve İslam dini birini kabul edip birini dışlayan bir din değil kardeşlerim. Çünkü gönüllerde olumsuz yaralar açan her türlü tutum ve davranışı İslam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Sevgiyi nefrete ve güven duygusunu itimatsızlığa dönüştürecek, Müslümanlar arasında kardeşlik bağını zayıflatacak her şeyden Allah Azze ve Celle bizleri ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Aynen demin dediğim gibi fısıldaşma sevgiyi nefrete döndürür. Güveni itimatsızlığa ne yapar? Direkt götürür. Şeytan direkt oynar. Bana güvenmiyorsun da sen döndün buraya konuşuyorsun. Aynen bu ifadeyi kullanır insan. Öyleyse Allah'ın yasakladığı ne kadar önemli olursa olsun belki onun hayrına konuşuyorsun ama orada ne yapmayacağım bunu yapmayacağım. Başka bir ortamı. Gel dışarıda bir konuşalım. Veyahut uygun bir ortamda onunla ne yapacak? Konuşacak ama fısıldaşmayacak. Evet. Kötü huylar niye yasaklanır? Çünkü Allah'ın bizlere vermiş olduğu kardeşlik mecburi dedik, keyfi değil. Öyleyse yasaklanan bu kötü hasletler, huylar neymiş? Hep bizim keyfi hareketlerimizden. Çünkü fıtri olarak iyi huylarda, kötü huylarda bizde nedir? Var. Bizler bunu terbiye etmekle mükellef. Çünkü insan başıboş ne yapılmamıştır? Yaratılmamıştır. Ve muhakkak bu kainat bir düzende, bir intizamda olması hasebiyle insanlar da bu intizama uyarsa kazanan kendisi olur. İntizamı bozarsa kaybeden de ne olur? Kendisi olur. Evet kardeşler, Müslümanların birbirinden soğumalarına, uzaklaşmalarına yol açan, birbirine karşı besledikleri sevgi ve hoşgörüyü nefrete dönüştüren bu kötü hasletlerden Allah bizleri uzak kılsın, sakınanlardan ve insanları da sakındıranlardan eylesin. Bunun üzerinde ne kadar dursak söz bitmez. Kötü ahlak kardeşliği ne yaparmış? Zedeler. İkincisi tarafgirlik propagandası. Tarafgirlik propagandasından kastımız insanın kendisiyle arasında bağ kurduğu yahut sahiplendiği bir düşünceyi, ideolojiyi veya bu düşüncenin meydana getirdiği sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal yapıyı sırf akrabalık, soydaşlık, mensubiyet duygularıyla zalimce ve haksız davranışları karşısında bile savunması ve korumasıdır. Tarafgirlik budur. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine tarafgirlik nedir diye bir soru yöneltiliyor. Diyor ki, zulüm ve haksızlık halinde olan kavmine yardım etmendir diye cevap veriyor. Çünkü zulümde, zalimlikte hiçbir zaman kavmine ne yapamazsın? Yardım edemezsin. İşte buna ne diyor? Tarafgirlik diyor. Tarafgirlik propagandası bazen haksız durumdaki birini sırf tanıdığı, sevdiği veya akraba diye kayırıp kollama biçiminde meydana gelir. Bazen mensubu bulunduğu cemaati, grubu, hocasını, siyasi görüşü, ırkı, milleti, toplumu haksız dahi olsa her halükarda haklı ve üstün görüp diğerlerine karşı kayırma ve onlardan üstün tutma biçiminde gündeme gelir. İşte bu kardeşliği nefrete döndürür. Dört dörtlük birbirine tutkun olan insanların şu tarafgirlikten ayrıldığını görürsünüz. Ve İslam kardeşliğine zarar vermesi hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafgirlik propagandasını yapmayı şiddetle yasaklamıştır. Ve bu konudaki hadislerden birinde kendisinin o kimselerden uzak olduğunu bildirerek şöyle buyuruyor. Tarafgirlik yapan bizden değildir. Tarafgirlik uğrunda mücadele eden bizden değildir. Tarafgirlik uğruna öldürülen de bizden değildir. Yani ırkçılık, asabiyet, milliyetçilik, yani bunlarla uğraşan, bunlarla hareket eden ve bunun mücadelesini veren, bu uğurda ölen bizden değil. Ve diyor ki hadis-i şerifte, her kim körü körüne bir sancağın altında tarafgirlik propagandası yaparken ya da yardım ve destek sağlarken ölürse, onun ölümü cahiliye ölümü üzerinedir. Yani iman üzerine değil. İşte bu da tarafgirlik propagandası yaparken ölen kimsenin İslam dışı bir hal üzerine öldüğünü haber veriyor. Allah böyle duruma bizleri düşmekten beri buyursun. Cahilane de bilerek Allah bizleri uzak kılsın. Ve siyer kaynaklarına bakın, Medine'de Yahudilerin kışkırtmasıyla Evs ve Hazreç Müslümanları birbirine düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin bozulacağını anlıyor. Öyle bir hale geliyor ki onlar hemen onlara bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Çekişiyorlar. Birbirlerinin kalplerini kırıyorlar. Birçok olaylar oluyor. Kılıçlar çekiliyor. Allah Resulü onlara bir metot uygulatıyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hemen kalkın, kardeşlerinizden kuzaklaşın ve gözyaşı dökün diyor. Bunun tek ilacı bu diyor. Yani kucaklaşıp gözyaşı dökme, onların arasındaki sıkıntıyı ne yapıyor? Götürür. Buyurun. Köşeden üç işler açmıştır. Evet. Bu da demek ki kardeşlik bağını güçlendiren, o dönem için geçerli olan en güzel hasletlerden bir tanesi. Allah razı olsun. Hadi aleykümselam Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu yok ederek İslam ümmetinin birliğini darmadağın etmiş ve ümmetin küçücük devletlere bölünmesine yol açmıştı bu olay. Ve bu anlayışı bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Çünkü onlar devlet isteyen insanlar değildi. Arapların o zamanki yaşantısı. Her grup bir devletti. Her kabile neydi? Devletti. Kendi başına bir hükümetti. Yahudiler de bunu ne yaptılar? Çok iyi değerlendirdiler. Güçlü olan iki kabileyi birbirine düşürdüler. Muhammed'in gücünü zayıflatalım da dini ortadan ne yapalım? Kaldıralım. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları hemen birbirleriyle sarılmalarını, onların gözyaşı dökmelerini ve Allah'tan mağfiret dilemelerini istedi ve bu olayda böylece ne yaptı? Kapandı. Evet. Müslüman kardeşlerim hiçbir zaman Müslümana hasım olamaz. Müslüman hiçbir zaman Müslümana ne yapamaz? Düşman olamaz. Müslüman hiçbir zaman bir Müslümana tarafsız ne yapamaz? Olamaz. Çünkü Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Orada yok ki onun şeyini ne yapacak? Savunacak. Bu tarafkirlik değildir. Birisi bir yere gittiğinde, birisi bir yere gitmediğinde bu falancı gelmiyor, bu filancı, aa filancı geldin, bunu hiç kimse ne yapamaz? Diyemez derse bunun İslam'da nasibi yoktur. İslam'dan da bu olayın hiçbir alakası yoktur. Eğer birileri de bu olayı görüp de bunu sahipleniyor, ona da kardeşim, ağam, paşam diyorsa bu olayı ne yapar? Daha da büyütür. Ama o dışlanır, haddi bildirilirse kardeşlik ne yapmaz? Zedelenmez. Evet. İşte Evsilerle Hazreçli'nin kardeşliğini bozamayan tarafkirlik duygusunun maalesef onlar kadar güçlü iman ve teslimiyete sahip olmayan günümüz Müslümanların kardeşliğini derinden yaraladığı ve yerle bir ettiği ne yapmakta? Görünmekte. Bugün Nurculara bakın. Yani çok ileriye gitmeye gerek yok. Kendi içimize de bakalım. Ama kendi içimizden örnek verdi mi bazen yara derin oluyor ve tahammül edilmiyor. Nurcuları ele alalım. Bugün kaça bölündüler? 30'u geçti bu adamlar. Okudukları sadece Risale-i Nur. Kimi okuyucu, kimi yazıcı, kimi hizmetçi, kimi bilmem neci, neci, neci. Dava hangi dava? Aynı. Düşünce? Aynı. Metot? Aynı. Bölünme ne? İnanın sadece taraf gelir. Benim hocam güçlü, senin hocam güçlü. Peki izzet neyin? İzzet Allah'ın. Allah'ın dininin, Allah'ın dini için çalışanlarda bu izzetsizliği ne yapamazsın? Göremez. Kardeşlerim, Müslümanlar şunu kesinlikle unutmamalıdır ki onlar dünyanın neresinde olursa olsun, hangi devirde yaşamış olursa olsun, Allah tarafından bütün Müslümanlar birbirinin nesidir? Kardeşidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Mekke'den gelen muhacirlerden her birini Medine'li Müslümanlardan biriyle kardeş yapmışsa, toplumu bina etmişse ve İslam kardeşliği de bu temel üzerine gitmişse, bizim de bunları gözden çok iyi ne yapmamız, geçirmemiz gerekir. Ve Müslümanlar kardeşliği Kur'an ve sünnet ile anlamak zorundadır. Bunun dışındaki bir şeyle baktığını, bunu anlaması mümkün değil. Bakın, namazdan alakalı birçok şeyler gördük. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben sizi arkamdan da görüyorum. Saflarınızı düz ve sık tutun. Neden? Çünkü şeytan sizin aranızda gezer ve kardeşliğinizi ne yapar? Söyler. Bakın bir namazda ya. Kıbleye dönüyorsun. Beraber dönüyorsun. Yani aynı saftasın. Abdestlisin. Şeytandan Allah'a sığınıp huzuruna durmuşsun. Zikir var. İbadet var. Yani bedeni, ruhani her türlü şey var. Ama burada bir safını düzgün tutmamışsın. O seni ne yapabiliyor? Kısal edebiliyor. Bir namazdaki hareketi düşünüyor. Demek ki şeytan hiçbir yeri ne yapmıyor? İhmal etmiyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor kendinize dikkat edin. Şu aranızda ihmal ettiğiniz bazı huylarınız var ya bir tanesini aldım. Şeytan ne yapar? Yeter. Evet. Her şeye kadir olan Rabbim, gönülleri dilediği gibi çeviren Rabbim bizleri de İslam'da sabit kılsın. Müslümanlar arasında yaşadıkları toplumlarda sosyal barışın her türlü ilerleme ve kalkınmasında bizleri hayırlı kılsın. İslam bağımızı güçlensin, güçlendirsin ve bizleri ensar ve muhacirler gibi kardeş yapsın ve bu şuuru Rabbim bizlere ihsan etsin. Bu kardeşliği yıpratacak, ortadan kaldıracak her türlü olumsuzluklardan Allah Azze ve Celle bizleri geri buyursun. Sübhaneke Allahümme ve lehamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etebile. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip etsin. Öbür hafta bayram olduğu için sohbet yok. Bayram namazına buyurun. Evde sabah 8.30 inşallah. Öbür hafta dersimize inşallah yine devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve tuzdur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Pazar günü inşallah.